Ayrım 31.
Sayfa 387. Kenarın dilberiymiş o bilisiz kişiler. Nazik de olsalar kendileri gibi nazikter olmazmış. Bizim yazarlarımızdan kimseyi anmayayım. Kendileri gider, De Cobra'nın, Borget'in eserlerini okur, onlardan kat kat üstün halk masallarını sevenlere yukarıdan bakarlar. Böyle değişimden benim de büyük bir halk sanatı yaratılabileceğine inananlardan olduğumu sanmayın. Doğrusu yüksek bir amaçtır o. Bir eser konacak ortaya. En incelmiş aydınlar, örneğin bir Goethe, bir Gide, beğendiği gibi köylerin az okumuş, belki hiç okumamış, sanat konularına ilgilenmemiş, kafa yormamış kimseleri de anlayıp beğenecek. Böylece kişi oğulları arasında birliğe varılacak. Büyüğün de küçüğün de anlayıp hoşlanacağı bir sanat yaratılacak. Ben de isterdim bunu. Az okumuşların, büsbütün bilisizlerin de gönüllerini uyandıracak güzellikler bulunmasını kim istemez? Kişioğlunun düşmanı değilim ya. Ama bunun tatlı bir düş olmaktan kurtulup da gerçekleşebileceğini sanmıyorum. Bahri Savcı bunu çok iyi anlatıyor. Halk kendi psikososyal davranışlarına uyan, bu bakımdan kendisine gerçeklik duygusu veren eserleri anlar, sever. Bir eser aydın kişiler tarafından yüksek sanat kategorisine sokulmuş olabilir. Fakat bu eser halkın içinde bulunduğu psikososyal duruma, bu durumdan gelen psikososyal davranışlara uyuyorsa, o eser herhangi bir vesileyle halkın önüne çıktığı zaman halktan da iltifat görür. Öyleyse halk bu vasıfları olmayan, kendisine bu bakımdan bir gerçeklik duygusu vermeyen eserleri de onlar ne kadar yüksek olurlarsa olsun anlamaz, sevme diyor. Bahri Savcı biraz daha yalın bir dille yazsa, tarafından demeyi bırakıp Frankçe bilim sözlerinden de kaçınsa ne iyi edecek. Ben daha bir anlayarak, daha bir severek okuyacağım yazdıklarını. Bahri Savcı, halkın bu şartlara uygun yeniyi de anlayıp beğeneceğini söylüyor. Buna pek inanmıyorum ama neyse, diyelim ki öyledir. Ya bu şartlara uymayan, yine de güzel, yine de yüksek yeni eserler. Bir topluma yeni bir şey katan, toplumu ilerleten asıl eserler de onlar değil midir? Bence halk da yarı aydınlar gibi ancak öteden biri bellediği güzellikleri, yani eski bir güzelin taklitlerini anlar. Bunların büsbütün değersiz şeyler olduklarını söyleyemeyiz. Onları ortaya koyanlar bir ustalık gösterirler. Ama bunlar eskiden beri var olan, bilinen güzelliklerdir. Gerçek sanatın amacı ise baba kalıtına, baba mirasına, geleneğe yeni değerler katmak, güzellik sınırlarını genişletmektir. İşte bu türlü eserleri yarı aydınlar gibi kalabalık kitleler, okurlar, çoğunluğu gibi halk da hemen anlayıp alkışlayamaz. Bunun için ben de Oktay Akbal gibi bir yazar için doğru yolun, gerçek başarı yolunun kendi seçkin okurlara beğenme çabasının olduğunu sanıyorum. Onların akışını da aramasın, onların anlayışından da üstün eserler vermeye çalışsın. Bir gün gelir, bilinir yarattığı güzelliklerin değeri. Ulus 5 Aralık 1953. Günlerin getirdiği. Bir düşünceyi, bir görüşü savunmak, yaymak için yazılmış. Hani şu dizle denilen hikayeleri, romanları, oyunları kötüleyip büsbütün atanlardan değilim. Onların arasında da iyileri, güzelleri bulunabilir. Anlaşılmaz bir gücü vardır sanatın, güzelliğin. Bakarsınız en umulmadık yerlere sokuluverir. Yalnız güzellik kaygısıyla yazılmış yazılar, kurulmuş eserler mi güzel olur sanki? Fransızların Bossuet'i gibi din adamlarının vaazları, bir takım siyaset adamlarının söylevleri, en büyük, en ölmez edebiyatın ürünleri diye gösterilmiyor mu? Şu da var, o dizle denilen hikayeleri, romanları, oyunları, onlarla birlikte davalı edebiyatı, literatürü büsbütün atar, sanat dışı sayarsak, bizim eski şiirimize, eski sanat anlayışımıza dönmüş oluruz. Nedir o anlayış? Şairin dedikleri doğru mudur, değil midir aranmaz. Şair sevinçlerini, gönlünün acılarını da söyleyemez. Örneğin Fuzuli, Ah eylediğim Servi-i Rama'nın içindir, kan ağladığım Gonca-i Handan'ın içindir demekle gerçekten vurgunluğunu söylemek, bir güzeli övmek mi istemiştir? Belki gerçekten vurgundu bir güzeli, o başka. Ama ona bakılmaz. Sevmeden de yazabilir bunu. Ah eylemek ile Servi-i Rama'nı, kan ağlamak ile Gonca-i Handan'ı bir araya toplamış, ustaca yapmış bu işi. Ancak ona bakılır, yani ancak söz ustalığı aranır şairde. Fehimi Kadim, ben aşık edil rubai Nazım'ın, diyor. Benim bir güzele tutkunluğum yok. Ben yalnız Nazm denilen güzele vurgunum. Bu mudur bugün bizim şiirimizden, sanattan beklediğimiz? Şairin hiç olmazsa bize kendisinden haber vermesini istiyoruz. Kendisini anlatsın, bize gerçek duygularını söylesin diyoruz. O kadar ki eski şairlerin bu kaygıdan tamamıyla uzak, eski şairlerin eserlerinde bile bize duygularını, düşüncelerini, inançlarını bildirecek, ne türlü yaşadıklarını gösteriverecek ipuçları arıyoruz. Artık salt bir oyun, yüksek bir oyun diye bakamıyoruz şiire, sanat. Böyle olunca davalı edebiyatı, tizli hikayeleri, oyunları sanat dışı saymaya ne hakkımız vardır? Yine de evet, yine de bir irkiliyorum öyle eserler karşısında. Öyle eserler yazan, ancak öyle eserler yazılması gerektiğini söyleyenlerde bir küçümseme duygusu seziyorum da onun için. Sanatı, şiiri küçümsüyorlar. Üstün bir uğraşma saymıyorlar onu. Roman, şiir mi yazmak istiyorsunuz? Peki yazabilirsiniz. Ancak unutmayın ki romancılık, şairlik toplumun küçük işlerindendir. Bir kişi roman, şiir yazmakla topluma olan borcunu yerine getirmiş olmaz. Çevresine bir şeyler öğretmesi, toplumun büyük işlerine de bir yararlılığı dokunması gerektir. Siz de romanınızda, şiirlerinizde o büyük işlere değinin. Bir takım doğruları öğretin, yayın çevrenizdekilere. İşte böyle diyor onlar. Sanatı, şiiri ancak başka işlere yarasın diye yaradığı ölçüde kabul ediyor. Yani aşağı görüyorlar sanatı. Şiiri kendinden üstün kaygıların buyruğu altında olmasını istiyorlar. Öyledir de kendileri niçin sanatla uğraşıyorlar? Şiirler, romanlar yazmaya kalkıyorlar. Başka işleri sanattan, şiirden üstün görüyorlarsa doğrudan doğruya o işlere versinler kendilerini. Bıraksınlar sanatı, şiiri de büyüktür. Belledikleri işlere girişsinler. Yoksa kendilerinde o gücü göremiyorlar mı? Kendilerini pek küçük buluyorlar da ancak sanat, şiir gibi küçük işlerde mi bir yararlılıkları olabileceğine inanıyorlar? Böyle bir aşağılık duygusu mu var içlerinde? Edebiyatın davalı olması, hikayelerin, oyunların bir doğruyu savunup yayması gerektiğini söyleyenlerde böyle bir aşağılık duygusu seziyorum da onun için uzlaşamıyorum, uyuşamıyorum onlarla. Ama onlar kendilerini pek büyük görüyor, hep yukarıdan konuşuyor, hiç de aşağılık duygusu yok onlarda. Tam tersine herkesten üstün görüyorlar kendilerini, diyeceksiniz. İnanmayın öyle gözükmelerine. Aşağılık duygusu çoğu öyle böbürlenme kırıklarına bürünürler de gizlemeye çalışır. Kendini avutmaya çalışır. Paranın, malın bir değeri olmadığını söylemek boştur. Parasız malsız yaşayabilir miyiz? Ancak paradan, maldan üstün değerler de olduğunu unutmamak gerekir. Parayı, malı bir takım isteklerimizi yerine getirmek, bir takım sıkıntılardan kurtulmak, daha iyi, daha güzel bir yaşamaya ermek için isteriz. Demek ki istediklerimizi yerine getirmek, sıkıntılardan kurtulmak, daha iyi, daha güzel bir yaşayışa ermek kaygısı para mal kaygısından üstündür. Mutluluğa verdiğimiz anlam kişiden kişiye değişebilir. Kimi mutluluğu bir sevgiliye kavuşmakta, kimi tuttuğu işi başarmakta, kimi de ünlü olmakta bulur. Mutluluğun bilmekte olduğuna inananlar da vardır. Öleceğimi biliyorum, demek ki mutluyum. Buna kadar gidilebilir. Kişioğlu kendisini ezen kör güçlerden üstündür. Çünkü ezildiğini bilir. O kör güç ise ezdiğini bilmez diye düşünen düşünürün söylediği de bundan başka bir şey değildir. mutluluğa verdiğimiz anlam ne olursa olsun, hepimiz mutluluk arkasından koşmaktayız. Hepimiz mutluluğu aramaktayız. İnandığı, bağlandığı bir düşüncenin, duygunun uğrunda canını vermekten çekinmeyen bir kimsenin yaptığı da budur. Ama mutluluğu yalnız parada, yalnız malda arayanlar da vardır. Acınır öylelerine. Kafaları, hayalleri işlemeyen kişilerdir de onun için. Paraları, malları oldu mu kendilerini mutluluğa ermiş sanırlar. Daha ötesini düşünmeye güçleri yetmez. Para, pul, mal, mülk edindiler de zengin oldular mı yeter sevinmeleri için. Kurulurlar, kabarırlar, çevrelerindekilerin de hep kendilerine imrendiklerini, kendilerini kıskandıklarını sanırlar. Harcamazlar paralarını demiyorum, harcarlar, avuç avuç dağıttıkları da olur. Gerçekten güzel yaşamak için, eğlenmek için değil, paralarını, mutluluklarını göstermek için. Böyleleri öfkelendiler mi, karşılarındakini can damarından vurmaya kalkarlar. Kişinin can damarı da paradan, maldan başka ne olabilir? Kişinin başka bir can damarı da olabileceğini, kişinin pazardan, maldan üstün tutulacağı bir şey olabileceğini düşünemezler, akıllarına sığdıramazlar ki. Paradan, maldan başka bir kaygısı olmayan küçük kişilerin küçük düşünceleri. Ne yapalım ki böyle kişiler de var yeryüzünde. Onlara acımaktan başka ne gelir elimizden? Ulus, 14 Şubat 1953. Kitabın sonu. 27 Nisan 2007. Sayfa 393.